Herkese merhaba arkadaşlar. Medpod'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta yeni bir bölüm paylaşmadık. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere biz 5. sınıfa geçtik ve derslerimiz yoğunlaştı, ağırlaştı. Bu sebepten ötürü podcastlerimizin yani pandemideki gibi tatilde olmadığımızdan dolayı sürelerini yavaş yavaş açmaya karar verdik ve size daha uzun bölümler sunup ama daha aralıklı bölümler paylaşacağız. Umarım herkes bu yeni takvimi beğenir. Çünkü bizim için en yapılabilir şekil böyle oluyor. Diğer türlerini her hafta bir şeyleri zorlamaktansa kaliteli bölümleri bir arayla çıkarmayı daha uygun gördük. Ve zamanında pandemi demişken o zamanlar ne güzeldi. Herkes eve kapanmıştı, boştu. Bütün gün senindi. Hiçbir yere gidemiyordun, hiçbir şey yapamıyordun. Ama şimdi önümüzde güz dönemi var. Üniversitelerin açılmasını 1 Ekim'e olarak karar verdi YÖK. Okullar nasıl olacak belli değil. Açılacak mı, kapanacak mı? Son haftalarda, bayramdan sonra özellikle giderek artışta vakalar. Ya da en azından düşüşte değiller. Ondan eminiz yani. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler de artışta. Hatta onların verilerinden daha fazla vaka olduğunu söyleyenler var. Bazı illerde ciddi anlamda hastaneler sıkıntıda. Doktorlar ve hemşireler ve diğer sağlık çalışanları da bu yoğunluğun tekrar artması ve bir türlü önüne geçilememesi sonucunda bayağı sıkıntılı durumdalar hepsi. İşte kimisi ölüyor, kimisi ciddi COVID hastası oluyor. Kısacası herkes tükenmişlik sendromuna girecek. Bilmiyorum. Önümüzdeki zaten grip ve nezle sezonu. Normalde de zorlu ve yoğun geçen bir süreç. Ama bir de üzerine COVID eklendi. Bakalım önümüzde neler olacak.
Evet, biz de o yüzden bugün pandemi ve pandeminin bizim eğitimimize, online eğitim olan etkileriyle ilgili konuşmak istiyorduk. Ve şöyle, aslında pandeminin etkisi, pandeminin başlarında Ezgi'nin de dediği gibi evlerimizde ve tamamen bize ayrılan 24 saatten oluşan bir süreçti. Ama şimdi pandeminin birazcık daha yani sosyal yaşama ayak uydurmaya çalışılarak hibrit bir yaşam düzeni oluşturulmaya başlandığından beri bunun da yaşama başka etkileri oldu. Yani pandeminin başının farklı bir etkisi vardı. Şimdi sosyal yaşama tekrar mesafeli sosyal yaşam bakış açısıyla yaklaşıldığından beri farklı bir etkisi olmaya başladı. Ve aslında bu kontrollü yaşam hepimize farklı kurallar getirdi. Evet, kontrollü sosyal hayat hepimize hani dışarıdaki işlerimizi ya da işte eğitimimizi yürütmemize olanak sağladı ama aynı zamanda dikkat etmemiz gereken birçok farklı kuralı da hayatımıza getirdi. O yüzden bu anlamda da birçok etkisi oldu. O yüzden biz hani bu sürecin bir de bu tarafındaki etkilerini bugün konuşmak istedik. Bu konuyla ilgili olarak yine Ezgi'nin dediği gibi eğitimimizin, ya biz şimdi 5. sınıfız ve stajyer öğrenciyiz hastanede. Ve pratik eğitimlerimiz çok önemli. Ama bildiğiniz üzere pandeminin başlarında 4 ay gibi bir süre boyunca çok önemli stajları alamadık hastanede. Pratik olarak göremedik. Yani online olarak eğitimimiz devam etti teorik olarak. Ama pratik eğitimi yapamadığımız için çok büyük eksikliklerimiz oldu ve bu eksiklikleri kapatmak için hani biz mesela şu an gönüllü olarak hastanede staja gidiyoruz. Ve daha sonra normal eğitim dönemi başladığı zaman bu nasıl olacağı çok da belli olmadığı için herhangi bir hani pratik kayıp yaşamamak için böyle bir tercihte bulunduk.
Hı hı. Bir de biz mesela iki kişiyiz. Çoğunluğu temsil etmiyoruz. bizim gibi yapamayacak bir sürü öğrenci var. Sonuçta üniversitelerinden farklı şehirlerde yaşayan insanlar var. Bunlar hani kafalarına göre gelip gidip bir anda gönüllü staj yapamıyor olabilirler ki haklılar. Ve bizim eğer dinleyenler varsa tarihten iki doktor bölümümüzde Aybüke'nin anlattığı doktor bu pratik eğitimin ne kadar önemli olduğundan bahseden ve bu eğitimin işte tıp okuyanlar için son 3 yıl boyunca hastanede eğitim almaları gerektiğini vurgulayan ve bunu hayata geçiren biriydi. O yüzden hani onun hayata geçirmesiyle birlikte gerçekten hani bizim hocalarımız da dediği gibi usta çırak ilişkisi doktorluk. Hani sen hastayı göre göre iyice oturtturuyorsun aklında. Çünkü herkes okuyabilir. Herkes kitapları okuyabilir. Şu aşamada internette her şey yazıyor. Herkes internetten açıp hastalığının en ince ayrıntısına kadar okuyabilir. Bütün her şey parmaklarınızın ucunda işte. Doktorluğun farkı da işte o oluyor. Yani hastayı görmek ve bilmek oluyor. Hastanın aslında doktora gelmesindeki en büyük sebep o yani. Yani birebir bir temasla hastalığını anlayacak biri arıyor. Yoksa yani siz de okuyarak belki teşhis koyabilirsiniz ya da belki tedavisini uygulayabilirsiniz hani ama orada başlıyor yani yoksa şey yok işte böyle bir şey olunca hani doktorluk böyle bir meslek olduğu zamanda da bizim için tabii ki de staj almak çok önemli. Hatta bunu online olarak vermek istedikleri zaman internette hani Twitter'da da hani dediler hani tıp online okunmaz işte. Diğer bölümler için de olabilir. Yani mesela diş de online okunmaz sonuçta. Yani o dişi yapacaksın sen. O yüzden staj olarak yapman lazım yani. Evet riskli bir durum ama yani bunun çözümü mecburen online yapacağız olmamalı sadece. Hani tamam ben şu süreçte tamam evde oturayım bu yoğun dönemde tamam. Peki sonra? Hani peki sonra bana bir şey tanınacak mı? Benim tekrardan bu stajların pratik olarak işte bir programa alınacak mıyım? Yok. Var mı yok mu? Yani böyle bir çalışma yok yani bize söylenen herhangi bir şekilde. Herkes topu birbirine atıyor. Sürekli yetkililer paslaşıyor. Onlar için de zor. Şunu da anlıyorum. Çünkü insanlar kendi hayatları hakkında karar verirken kimse geleceği bilemez. O yüzden siz her zaman geleceğin böyle perdesi var önünüzde ve siz bir karar veriyorsunuz. O perdenin arkasına yönelik bir karar. Hiçbir zaman arkasındaki şeyi bilmediğiniz için o perde her zaman kapalı. Ve yetkililer için de aynı şey geçerli. Ve yetkililerin verdiği kararlar milyonları etkiliyor. Onların da bilmediği birçok şey var gelecekte nasıl ilerleyeceği konusunda. O yüzden onlar da fevri karar veremezler ve biraz daha ölçüp biçip karar vermeleri gerekiyor. Hani sürekli birbirlerine top atmalarının en büyük sebebi de hiçbir şey bilmemeleri. Yani Ekim ayının ortasında grip nezle ile beraber hava soğuklukları ne kadar şey olacak mesela ne kadar düşecek iklim ama iklim bilmiyorum hani o hava durumu ne kadar değişecek ona bağlı olarak da birçok şey etkileniyor işte yetkililerin bu yüzden birçok senaryoyu göz önünde bulundurarak çoktan bunları hesaplamaları lazım bunun için ciddi anlamda ekiplerin çalışıyor olması lazım. Yani mesela filyasyon ekipleri o kadar çalışıyor. Hekimler çalışıyor. Yoğun bakımda hemşireler çalışıyor. Hasta bakıcılar çalışıyor. Oranın temizlik görevlileri çalışıyor. Herkes çalışıyor, çalışıyor. Adam gelip diyor ki ben inanmıyorum koronaya. O yüzden maske takmıyorum diyor. Sonra yakalanıyor koronaya. Ölüyor. Şimdi yani böyle bir şey olamaz yani. Bu noktada hani devletten bunun bilinçlendirilmesini bekliyorsun. Ya da eğer bilinçlenmiyorsa bunu kurallara tabi tutmasını bekliyorsun. Yani sadece maske takın olmuyor. Yani maske değil, sosyal mesafe bizim asıl savunmamız. Hani insanlar orada hata yapıyorlar. Yani maske birinci değil. İlk sosyal mesafe en önemli silahımız. İkincisi temizlik. Üçüncüsü maske. Hani maske takınca sosyal mesafeye tabi değiliz gibi bir mantık oluyor insanlar da gelip hala ensende sırada bekliyor. Yani pandemi de bari bekleme ya. Hani anladın mı? Normalde bekliyorsun, evet. Bari pandemide bekleme insanla.
Evet.
Ama işte bu sıralamayı iyi yapmak lazım. Yani hani en önemlisi mesafe. Ya, yurt dışı da açtı. Hani İtalya bir aralar çok kötüydü. Nasıl kendinden geçtiler İtalyanlar. Şimdi tekrar açıldılar. Bu turizm sürecinde hani onlar da ekonomiyi düzeltmek istiyorlar tabii ki. Onların da sıkıntılıydı. Şimdi ama ne yapacaklar? Tekrar okullar açılacak mı? Onlarda da aynı sıkıntılar var. Ama mesela onlarda mutlaka mesafeye uyuluyor. Yani mutlaka demeyeyim tabii ki. Genellemeler her zaman yanlıştır ama hani şey için söylüyorum. genel bunu uyduğu için sosyal mesafe korunuyor. Yani mesela market sırası varsa adam gerekirse kaldırımla ilerleyerek gerilere doğru bekliyor. Sokağa çıkıyor yani. Ama yine de onu dikkat ediyorlar. Ama bizim iç mekanlarda ciddi anlamda sosyal mesafeye uymama durumumuz var. Bunu ne kadar ciddiye alır insana bilmiyorum ama gerçekten sosyal mesafe 2 metre, 1,5 da değil yani en az 2 metre sosyal mesafe şart. Toplu taşımada buna uyulamıyor. İşte hiçbir şekilde otobüsler, metro hepsi ağzına kadar dolu. Hadi onları geçtim. Kışın bizim gideceğimiz tek yer AVM. Bizim bütün kapalı. İnsanlar şu an en azından parktalar.
Evet, açık havada.
En azından parktalar yani, anlatabiliyor muyum? Hani sosyal mesafenin AVM'lerde uyulmadığını gördüğümüz an, işte o gün kimse evden çıkmaz arkadaşlar. O gün gördüğünüz an bilin ki bu iş çok ciddi yükselecek.
Doğru söylüyorsun. Şöyle, bu pandemi sürecinin bence 3 farklı insan tipi oluşturdu. Yani bir grup insan gerçekten çok fazla korktuğu için yani her türlü önlemi abartarak uygulamaya başladı. Kendisine zarar verecek şekilde, psikolojik anlamda da, fiziksel anlamda da zarar verecek şekilde, hayatının kalitesini düşürecek şekilde birçok kısıtlamaya gitti. Kontrolü kısıtlamaya çevirdiler bir grup insan. Bir grup insan mesela bundan yani olması gereken şey düzeyde etkilendi. Mesela maske taktı, sosyal mesafe uydu ve dezenfekte etti kendisini uygun zamanlarda. Bir kısım insan da senin dediğin gibi hiç inanmadığı için hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını riske attı. Bu üç farklı insanın oluşması bence şu anlamda da etkiledi. Ben mesela en başlarda, pandemi döneminin başlarında bu çok korkan ve kendini psikolojik ve fiziksel anlamda zarara uğratan gruptaydım kendince. Yani psikolojik olarak da çok fazla korkuyordum ve korktuğum için de önlemleri abartmış durumdaydım. Mesela işte ellerimde normalde egzama var. Dezenfektanı o şekilde kullanmamam gerekiyor da çok fazla elimi sık yıkamamam gerekiyor normal şartlar altında ama bunlar hiç umurumda olmadan ellerimi bunlarca yıkadım ya da başka şeyleri sürekli her şeyi çamaşır suyuyla silmeye çalıştım. İlk başta bu kendine zarar veren gruptaydım. Daha sonra mesela birazcık daha bu kontrollü yaşam ve sosyal mesafenin önemini anladıkça daha fazla orta gruba kaymaya başladım. Yani bunun aslında sağlıklı ve düzgün bir şekilde yürütülebilecek bir olay olduğunu ve herkes sorumluluğunu yerine getirirse hani bir sorun olmadan ya da sorunları en aza indirerek bu sürecin atlatabileceğini düşünmeye başladım. Mesela ben hani hastanede çalışacağım, doktor olacağım ve bunun bilincinde olmama rağmen hani hastanelerden korkuyordum. Hani ben asla hastaneye gidemem artık. Bitti. Yani böyle düşünüyordum. Çünkü çok fazla korkuyordum ama daha sonra bırakıyorum yani hani. Ama daha sonra hani doktorluğun aslında şimdi ne kadar da insanlar tarafından hani önemli olduğunun anlaşılmasıyla birlikte hani aslında tıbbın, hekimlerin yani ne kadar önemli bir yer kapladığını hani herkes de farkına vardı.
Biz umuyoruz yani.
Evet diye umuyoruz. Yani onlar da bu zorlu süreçte insanlara yardım etmek için hastanelerde durmaya devam ettiler. Hani evlerine kaçıp evet. Ben bitti bıraktım. Bazen madem pandemi var o zaman ben kenara çekiliyorum, görevimi yapmıyorum demediler ve sağlık çalışanları hani kendilerini siper edip çalıştılar. Ben mesela öğrenci olarak en başta korkuyordum ama şimdi bu o 4 aylık bir süreçte alamadığım pratik eğitim beni çok fazla korkuttu. Yani gerçekten doktor olmak isteyip ve doktorluk alanında yapmak istediklerimi düşündükçe hani böyle bir şeyden çekinmemem gerektiğini anladım. Ve daha sonra işte online süreç bittikten sonra ve yaz tatiline girdiğimizde yani o gönüllü olarak gidip hastanede staj yapma konumuna kadar kendim geldim ve şu anda hastanede staj yapıyorum. Ellerimi yıkıyorum. Hastayla sosyal mesafede duruyorum. Hani
zaten biz maske mutlaka takıyoruz ama o hastane ortamı olduğu evet. için zaten hani önlem amaçlı mutlaka maske takıyoruz ya da siperlik de takıyoruz.
Evet.
O yani ekstra
bu mesela önlemi. Bu anlattığım süreç mesela bu pandeminin bireysel olarak beni ne kadar farklı yönlerde etkilediğini gösteren bir örnek diye düşünüyorum. Hani birçok farklı insan üzerinde farklı etkileri oldu pandeminin. Eğitim yani kendimden örnek vermemin sebebi de şu anda eğitim sürecinde olan ve doktor olmak için okuyan bir stajyer öğrenci olmam. O yüzden hani öğrencilerin üzerindeki etkisini anlatmak için de kendimden örnek vermek istedim.
Evet, şey dedi ya hani 4 aylık staj eğitimi almamış olmak korkuttu beni dedi ya. Zaten insanlar bir karar verirken ya da bir karar alırken zaman bir seçim yapmazsın aslında. Her zaman bir değiş tokuş yaparsın hani. Sen bir şeyden biraz vazgeçersin ve başka bir şey alırsın. Mesela senin için en başta pandemiden dolayı korkmak ve onun hani önlemlerini alıyorsun. Ama belli bir noktaya gelince eğitimin doktorluk hayatını etkileyecek seviyede eksik kalacağını düşündüğün için bu riski alarak hani o değiş tokuşu, o takası yaparak sen hani bunu öne koydun ve şu anda hastanede staj yapıyorsun ve hastanede staj yapmak istiyorsun. Yani bu gerçekten senin neyi takas etmeyi istediğine göre değişiyor. İnsanlar için her zaman değişir ama tabii ki pandemide hani takas ettiğin şeyi çok dikkat etmen gerek. Çünkü hani sonunda ölüm var yani eğer COVID'le gerçekten karşılaşırsan hani dikkatli olmak lazım ama dediğin gibi hani ölüm aslında her zaman var. Hani biz her zaman yokmuş gibi davranarak yaşıyoruz insanlar olarak. Çünkü başka türlü yaşanmıyor. O yüzden şu anda da biraz o kafa var insanlarda. Bence hani bizim eğitimimiz mesela belki de geri dönüp de bakıldığın zaman hani biz belki de çok erken açtık her yeri. Özellikle de mesela bu asker uğurlama düğün müğün diye hani topluluk olarak bulunan şeyleri çok çabuk açtık diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten Müslüman bir ülke olarak bir de bayram kutladık. Kurban Bayramı'nda da bayağı şey oldu. Bence en büyük sıkıntı turizmi kurtarmak adına hani şehirler arası yolculukları açtılar. Ve bütün Covid'liler resmen ülkenin dört bir yanına dağıldı. Hani koşarcasına gittiler yani. Böyle bir şey yok. Herkes bir anda İstanbul'da kimse kalmadı. Desem de inanmayın İstanbul her zaman kalabalık da. Yine daha kalabalık olabilirdi ama gittiler yani. Gerçekten sahil beldelerine de çok gittiler. Diğer memleketine de dönen 65 üstü çok insan oldu. Öyle olunca doğuda işte güneydoğuda gördük yani vakalar patladı. Köyler karantinaya alındı. İşte düğünler yapıldı, taziye evlerine gidildi. Herkes Covid oldu, apartmanda karantinaya başladılar falan filan bir sürü haber duyduk. Hani o süreci düşündüğümüz zaman şimdi mesela benim yorumum biraz daha sıkı tutulup mesela atıyorum Temmuz başına kadar sıkı tutulmalıydı belki de. Hani Haziran değil de 1 Haziran'da yavaş yavaş açıldık ya. Hani Temmuz'a kadar tutulmalıydı. Hani çünkü belki o Temmuz'a kadar tutulma bizi Kurban Bayramı'na atıyorum çok az bir sayıyla gönderirdi. Kurban Bayramı'nı da belki de onu bile kapatabilirdik. Yani 10 gün bile sokağa çıkma yasağı olabilirdi bence. En azından atıyorum 1. 2. gün kurbanlar kesilsin. 3. 4. gün sokağa çıkma yasağı olsun mesela. Hani kurban yine bayramımız olsun yani kurbanlar kesilsin. Tam ona bir şey demiyoruz ama hani 3-4'te hani en azından gezmeleri engelleyebilirdik mesela. Ama yani hani bunların hiçbiri yapılmadı. Çok giderek bu tarz kısıtlamalar yapılmayınca ülke çapında herkes pandemi bitti gibi takılıyor. Yani biz hep bunun esprisini yapıyoruz ama sanki bir tek Sağlık Bakanı için pandemi devam ediyor. Yani ülkede herkes dağılmış durumda. Bir tek Fahrettin Koca yani pandemi var diyor hala. O yüzden evet işte yani maskeyle bitmiyor. Mesafe. Asıl mesafe. Evet. Asıl önemli olan.
Ve bu dediğin kurallara uyabilmek için kişinin hani sağlıklı bir bakış açısıyla bakabilmesi gerekiyor. Yani etrafında ne olup bittiğini hala kavrayamıyor insanlar. Hani ilk defa sonuçta böyle bir şeyle karşılaşıyor ama biz de ilk defa karşılaşıyoruz. Ama yani sonuçta bunun getirebileceği şeyleri gözlemledikçe yani öğreniyoruz. Ama bazı insanlar sadece kendi hayatlarını değil başkalarının hayatlarını da riske atıyorlar. Dediğin gibi diyelim açtılar. Kısıtlamaları hani kaldırdılar evet çoğunu. Hani sen bireysel bir sorumluluk olarak gitmeyi tercih etmeyebilirsin. Hani ama insanlar buna uymadı. Açıldığı için mesela dediğin gibi düğününde yaptı, işte bayrama da gitti, tatile de gitti ve sosyal mesafeye uyuyoruz. O yüzden de yapıyoruz. Hiçbir sorun yok. İzlerini yarattılar insanlarında. Evet bu da yani daha fazla farkındalığı olmayan insanların getirdiği bir sonuç.
Aynen. Senin dediğin bir insan örnek vermek istiyorum. Hani şey var ya okumuşsunuzdur. Pozitif olmasına rağmen utandığından söylemiyor mesela. Hani neden utanıyorsun kardeşim? Yani virüs bu yani. Utanacak bir şey değil yani bu. Herkes grip nezle oluyor Covid'de. Virüs yani aynı. Aynı bunlar virüs. Yani virütik herhangi bir şey. Eşit. Tamam yani bunlar aynı şeyin. Aynı ağacın meyvesi yani. O yüzden çok da yani böyle utanıyorum, sıkılıyorum gibi bir şey yok yani.
Yani utanıp
hani Covid pozitif olman senin utanacağın bir şey değil. Çünkü seninle alakalı bir şey değil. Yani insan olduğun sürece Covid kapabilirsin. Yani tebrik ederiz. İnsansınız yani.
Evet. Ve mesela dediğin gibi bazı hastalar geliyor. Sen de stajda fark etmişsindir. İşte hoca hani Covid testi istiyor. İşte burun sürüntü testi ya da kanda bakılan bir test istiyor. Hani daha önce karşılaşılmış mı bu virüsle ya da o sırada Covid taşıyıcısı mı? Bunu anlamak için işte testler yapılıyor. Hoca istiyor hastadan mesela. Hasta gelip şey diyor. Bakmadım sonucuma. Bakmayacağım zaten. İşte onlar beni ararsa da açmayacağım. Yani şey yani bana ulaşmasınlar. Hani korkuyor çünkü insanlar karantina süreci gözlerini çok korkuttuğu için. Hani insanlar bunu söylemekten çekiniyorlar. Sonucuma da bakmayacağım. Testi yaptırmıyordur belki çoğu. Yani şüpheli olmasına rağmen bir doktor ondan bunu şüpheli görüp istemesine rağmen korkularından testi de yaptırmıyorlar. Yapsa sonucuna bakmıyorlar. Baksa pozitif olanlarsa
söylemiyorlar. Utanıyorlar pozitif oldukları için.
Evet.
Böyle garip bir kafa yapısı herkeste. Yani sonuç olarak böyle şeylerden dolayı okullar sıkıntıya düşüyor. Yani her anlamda yani birinci sınıflar da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız. Tabii ki bir de şey yazanlar var, aile evinden bıktım, sıkıldım hani artık geri gitmek istiyorum falan. Evet. Onlar da mesela kaldılar çünkü bizi mesela %50-50 belki yapabilirler gibi bir düşünce var. Hani birkaç gün hastanede staj ve bu da eğer şu zamana kadar sürer diye tahmin ediyorum. Eğer Sağlık Bakanlığı tekrar bütün hastaneleri pandemi hastanesi ilan ederse büyük ihtimalle o gün bizim de stajlar biter. Çünkü şu an bizim hastane pandemi hastanesi değil. Yani şu demek Covid pozitif hasta bakmıyoruz. Kesinlikle. Yoğun bakımlara yatırmıyoruz. Katlarda ilgilenmiyoruz. Onlar diğer hastanelerde pandemi hastanelerinde bakılıyor. O yüzden mesela bize şu anda %50-50 düşünüyorlar. Bazı devlet üniversiteleri de yarı zamanlı düşünüyor. Yani dersler hastanede olmayacak anladığım kadarıyla. Sadece hasta görmeye birkaç gün gelecek. Yani tabii bu da nasıl bir trafik yaratır hastanelerde bilmiyorum bizim adımıza. Bunlar da işte hep dediğim gibi geleceğin perdesi yani önümüzde. Evet. Yani şu andan görmek imkansız yani. Ve geri dönüp baktığında da şu anı bildiğin için sanki çok net karar verilebilirmiş gibi geliyor. O zamanda. Hı hı. Ama aslında her zaman bunu düşünmek lazım. Geleceği şu anda ne kadar net bilip karar veremiyorsak geçmişte verdiğimiz kararlar üzerinden de kendimizi hırpalamamalıyız. Çünkü o zaman da geleceği bilmiyorduk. Hı hı. Ama her zaman hani öğrenebiliriz eğer hata yaptıysak. Hatalarımızı tekrar etmeyebiliriz. Tabii ki bu mümkün. Ama siz olun. Mesafenizi koruyun. Her anlamda. Bence Covid'den sonra da herkes mesafesini koyursun. Yani ensemde sırada, ensemde beklemeyin lütfen.
Zaten Covid'den önce de ya mesela ben düşünüyorum nasıl metrobüse biniyormuşum yani. İnsanlarla dip dibe yüzüme soluyor yani. Ve hani çok sağlıksız. Sadece Covid değil, başka bir ton hastalık geçebilir bu kadar yakın temasta, hani dokunduğun yerlerde. Hani o zaman hiç bunun farkında olmuyorsun. Ve yani çünkü daha önce başına böyle bir şey gelmemiş ama aslında zaten yapılması gereken bir şey bu. Hani kendi sağlığın için takip edilmesi gereken kurallar zaten bunlar. Hani insanlar bunları uygulamakta çok zaten zorlanıyor gibi davranıyorlar ama aslında zaten olması gereken.
Yani şey zaten olmaz ama bizim için zaten hastanede olmak demek her türlü bulaşıcı hastalığa birinci dereceden risklesin demek yani. Hastanede çalışan herkes için bu geçerli. O yüzden biz zaten sık sık kontrollerimiz oluyoruz, kan veriyoruz. Ve onlarla ilgili işte testlerimizi yaptırıyoruz, herhangi bir şey var mı gibisinden. Ama işte o hastalıkların biraz tedavisi olduğu için göz korkutmuyor. Ama yine de dikkat etmek lazım. Her zaman elinizi temiz tutmanız lazım yani. Şu andan sonra da, bundan önce de yapmanız lazım.
Gerçi bir de şey, şimdi bazı insanlar da bu kurallara bilerek uymuyor ya da inanmıyor. Şöyle bir şeye alıştılar çünkü. Hani hem eğitimde hem de çalışma hayatında online sisteme geçilebileceği görüldü. Herkes tarafından hani bir şekilde aksaklıklar olsa da eğitim de online şekilde yürütülebiliyormuş. İşte online bir şekilde bankalar çalışabiliyormuş. Online bir şekilde birçok farklı iş yapılabiliyormuş. Bunu gören
çok basit bir düşünce tarzı.
Evet evet, böyle düşünüp hani bazı insanlar vaka sayısının artmasından hiç rahatsızlık duymuyor mesela. Bunu görüp. Yani çünkü zaten online olmasını istiyor artık. Hani öyle bir kafa yapısında. O yüzden insanlar da hani sağlıklı düşünmedikleri sürece, vaka sayısının artması onları korkutmadığı sürece onlar da önlemi almaya yaklaşmazlar.
Aynen katılıyorum ama mesela şöyle bir şey de düşünmek lazım. Hani online eğitim oluyor. Çalışan anne babalar var. Hani en basitinden işte gördük yani, hemşireler çocuklarını bırakıyor. Başlarına neler geldiğini gördük yani. Ondan sonra yani başka mecburi çalışması gereken bir sürü insan var. Yani sen bu insanların çocuklarını neden düşünmüyorsun? Düşünmez tabii de hani. Hani şey için söylüyorum hani. Online ayrıca şunu da biliyoruz ki online eğitime geçildiği zaman bir sürü insanın, milyonlarca çocuğun mesela bilgisayarı yok, interneti yok. Evet. Yani şimdi sen bu çocuğa İstanbul'un göbeğindeki işte parası olan bir ailenin çocuğuna verdiğin hizmetle onu eşit tutmak yani devletin görevi. O yüzden yüz yüze eğitim daha eşit bir eğitim ve ayrıca anne babalar için de çocuklarını gün içinde güvenle bırakabileceği bir yer okullar. Hani herhangi biri değil, herhangi bir şey değil. Hem eğitim alabileceği çocuğun hem de gün içinde güvende kalabileceği merkezler yani okullar. Sadece bir şey okumak değil yani okul. Bir sürü amaca hizmet ediyor yani.
Evet.
Bir sürü parametresi var işte. O yüzden insanlar çok tek düzlemde düşündüğü için sorunları. Yani onlar tek düzlemde düşünen, tek düzlemde insanlar. O yüzden ben onlarla artık ilgilenmek istemiyorum ama bunun önüne de geçilmiyor. Covid'in önüne bir frenle birinin basması lazım artık. Kim basarsa bassın onu bilemiyorum ama bu bölümün frenini şu an ben basıyorum arkadaşlar. Yine bayağı uzun konuştuk. Bayağı güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve Instagram'dan Medpod üzerinden yorumlarınızı mesajı olarak da bize atabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum, siz neler yaşadınız bu pandemi sürecinde? Neler yaptınız? Aileniz nasıl? Okul durumunuz nasıl? Okuyor musunuz? Yoksa öğretmen ya da akademisyenseniz sizin üniversitelerinizde eğitim nasıl olacak? Bunlarla ilgili aşağıda yorumlara YouTube'da yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin, mesafenizi koruyun ve önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.